Ayrım 14. Bir at bara girmiş. David Grossman, sayfa 125. Seyirci coşkuyla alkışlıyor. Neyse olay şu. Gösteriden önce kasabada dolaşıyor. Olur da beni tekme tokat sahneden def edersiniz diye acil kaçış güzergahlarını keşfetmeye çalışıyordum. Kıkır diyor ama gülüşünün bir ucunda bir ağırlık asılı ve herkes bunun farkında. Derken birden ne görsem beğenirsiniz. 80 yaşlarında kuru üzüm gibi buruş kırış ihtiyar bir adamcağız sokakta bir banka oturmuş ağlıyor. Ağlayan bir ihtiyar mı dediniz? Yanına gitmemezlik eder miyim hiç? Olmaz olmaz demeyin. Vasiyetini değiştirme havasında olabilir. Bu fırsat kaçmaz. Usulca yanına sokuluyorum ve soruyorum. Bayım neden ağlıyorsunuz? Ben ağlamayayım da kimler ağlasın diye yanıtlıyor ihtiyar. Bir ay önce 30 yaşında bir kadınla tanıştım. Güzel mi güzel, tapılası, seksi bir kadın. Birbirimize aşık olduk ve beraber eve çıktık. Ne güzel işte diyorum. Bunun neresi kötü? İhtiyar dur sana anlatayım diyor. Günle 2 saat boyunca çılgınlar gibi sevişerek başlıyorduk. Sonra demir eksikliğine karşı bana nar suyu sıkıyordu. Ardından ben doktorumun muayenehanesine gidiyordum. Geri döndüğümde biraz daha çılgınlar gibi sevişiyorduk. Sonra vücuduma antioksidan girsin diye bana ıspanaklı kiş yapıyordu. Öğleden sonra kulüpte arkadaşlarla iskambil oynuyorduk. Sonra eve dönünce gecenin geç saatlerine dek yine çılgınlar gibi sevişiyorduk. Günler böylece birbirini kovalıyordu. Bundan iyisi Şam'da kayısı diyorum ihtiyara. Keşke bana da nasip olsa böylesi. İyi de niye ağlıyorsunuz anlamadım ki. İhtiyar bir an düşünüyor sonra diyor ki, nerede oturduğumu hatırlayamıyorum. Kalabalık kahkahadan kırılıp yerlere yatıyor. Nehirdeki bir kayanın sağlamlığını sınayan bir doğa yürüyüşçüsü havalarında kahkahaların şiddetini ölçüyor ve son tezahüratlar henüz dinmeden yeniden hücuma geçiyor. Nerede kalmıştık? Talim çavuşu, Cyborg. O kas katı yürüyüşün taklidini bir kez daha yapıyor ve seyirciye şirin görünme çabasıyla midemin düğümlenmesine yol açan bir gülümseme konduruyor yüzüne. Neyse talim çavuşu ensemde boza pişiriyor. Haydi acele etmemiz lazım. Geç kalmana izin veremem. Yok olmaz kaçırmana izin veremem. Ben de soruyorum neyi kaçırmama efendim? Ve adam geri zekalıymışım gibi bakıyor bana. Bütün gün seni bekleyecek halleri yok diyor. Cenazeler nasıl olur sen de az çok bilirsin. Hele de her şey kitabına uygun yapmaya bayıldıkları Kudüs'te. Rüçağıma saat 4'te Givat Shaul'da olman gerektiğini söylemedi mi sana? Rüçağıma kim? Gözlerimi çavuşa dikerek portatif karyolama oturuyorum. Yalanım varsa ne olayım? O ana dek bir talim çavuşunu ömrümde o kadar yakından görmemişim. National Geographic dergisinde filan gördüysem o başka. Çavuş diyor ki okulundan haber vermek için aradılar seni. Müdür bizzat aradı. Hatta ve saat 4'te mezarlıkta olman gerektiğini söyledi. Ne demeye çalıştığını hala daha anlamıyorum. Bana söyleyip durdukları bu lafları ömrümde ilk kez duyar gibiyim. Okul müdürü neden benim hakkımda konuşsun ki? Kim olduğumu nereden bilecek zaten? Hem ne demiş tam olarak? Aslında sormak istediğim bir soru daha var ama çok utanıyorum. Böyle bir sorunun nasıl sorulacağını bilmiyorum. Hele tanımadığım etmediğim bir adam olan talim çavuşuna. O yüzden ağzımdan neden çantamı toplamak zorunda olduğum sorusu çıkıyor çıka çıka. Adam benden ümidi hepten kesmişçesine çadırın tepesine dikiyor gözlerini. Ufaklık diyor hala anlamadın mı? Buraya geri dönmeyeceksin. Neden diye soruyorum. Çünkü diyor Shiva ancak arkadaşlarım buradan döndükten sonra bitecek. Dipnot Shiva, kelime anlamı 7, Yahudilikte ölünün gömüldüğü andan itibaren başlayan 7 günlük yas dönemi. Yas tutanlar geleneksel olarak yere oturduğundan Shiva oturmak olarak da tabir edilir. Çevirinin notu. Aman ne güzel, şimdi bir de Shiva çıktı başımıza, her şeyi de düşünmüşler öyle değil mi? Yalnız bu planlardan bana bahsetmeyi unutmuşlar. Üstüme boca edilen bu bilgileri dinlerken tek düşünebildiğim uyumaya nasıl da can attığım. Sürekli esniyorum çavuşun yüzüne. Durduramıyorum esnememi. Yatağın üstündeki bin türlü öteberiyi iteleyerek kendime bir yer açıp uzanıyorum. Ve gözlerimi yumduğum gibi oracığa yığılıp kalıyorum. Gözlerini yumuyor ve kıpırdamadan dikiliyor sahnede. Gözleri kapalıyken yüzü tuhaf bir şekilde daha duru, daha anlamlı, hatta daha ruhani. Farkında olmadan gömleğinin eteği de oynuyor. Acısını paylaşmaktan kendimi alamıyorum. Ta ki yeniden ağzını açıncaya dek. O uyduruk ordu kar yolalarını bilirsiniz değil mi? Gecenin bir yarısında üstünüze katlanıp etobur bir bitki gibi sizi yutuverirler hani. Sabah arkadaşlarınız bir bakar ki ne dovaleh var ortada ne başka bir şey. Yalnızca gözlükleriniz belki bir de ayakkabı bağı. Bu meyanda karyola dudaklarını yalayarak geğirmektedir. Tek tük kıkırdamalar. Seyirci böyle bir zamanda gülmenin hoş karşılanıp karşılanmayacağından emin değil. Yalnızca deriler kuşanmış o iki velet uzun uzun kıs kıs gülüyor. Ve onlardan yayılan o tuhaf hırıltı çevre masalara tedirginlik saçıyor. Onlara bakıyorum ve 20 yıl boyunca her gün onlar gibi insanların zehrine nasıl adeta bir sünger gibi emdiğimi düşünüyorum. Ta ki bir an geldi ve Tamara'nın ölümünden sonraydı bu. Herhalde onsuz buna daha fazla katlanamadığımdan olacak. Yıllar yılı emdiğim zehri insanlara gerisin geri bu kez de ben kusmaya başladım. Tanem çavuşu kalk çabuk ayağa sırası mı şimdi yatmanın diye bağırıyor. Böylece ayağa kalkıyorum ve bekliyorum. Ama arkasını dönse yeniden uyuyacak gibiyim. Uzun uzadıya değil her şey geçinceye, bütün bu olanları unutup bu saçmalıktan önceki halimize geri dönünceye dek yalnızca. Artık ufak ufak sinirlenmeye başlıyor bana ama sinirlenirken de hoşgörüyü elden bırakmıyor. Çekil şuradan diyor, git bekle bir kenarda, eşyalarını ben toplayacağım. Kafam basmıyor. Talim çavuşu benim yerime tutup eşyalarımı mı toplayacak? Bu şeye benziyor. Mesela Saddam Hüseyin'in bir lokantada yanınıza gelip az önce elce izimle yapıverdiğim karamelize böğürtlen suflesinden ikram edebilir miyim acaba size demesi gibi bir şey. Duruyor bir tepki bekliyor ama beklediği tepki çok geç geliyor. Seyircinin içine düştüğü çıkmazın teşhisini anında koyuyor. Anlattığı hikaye gülme ihtimalini yok etmiş durumda. Düşünme sürecinin nasıl işlediğini görebiliyorum. Derhal oyunun kurallarını değiştiriyor ve bize gereken izni çıkarıveriyor. Reklam olmasın diye burada adını vermeyeceğimiz ölümcül bir hastalıktan mustarip bir kadınla ilgili fıkrayı duymuş muydunuz? Kocaman bir kucaklaşmaya hazırlanırcasına kollarını neşeyle iki yana açıyor. Her neyse kadın kocasına demiş ki rüyamda ne gördüm biliyor musun? Anal seks yaparsak iyileşecekmişim. Bilmiyor musunuz bu fıkrayı? Dünyadan o kadar mı habersizsiniz insaf ya? Madem öyle dinleyin. Haliyle adama biraz garip gelmiş bu istek ama bir erkeğin karısını iyileştirmek için yapmayacağı şey yoktur. Öyle değil mi? Neyse o gece yatağa çekilmişler, ters ilişkiye girmişler, sonra da uyuyakalmışlar. Sabahleyin adam uyanmış, karısının yattığı tarafa uzanmış ama karısının yerinde yeller esiyormuş. Yolun sonunun kaçınılmaz anın geldiğinden emin olarak ayağa fırlamış. Derken karısının şarkı söyleyen sesi gelmiş kulağına mutfaktan. Koşa koşa mutfağa gitmiş ve karısının yüzünde güller açmış halde salata yaparken bulmuş. Kadın harika görünüyormuş. Kulaklarına inanamayacaksın demiş karısı. Bebek gibi uyudum, erkenden kalktım. Kendimi acayip iyi hissettim, meraktan hastaneye gittim. Bazı testler yaptılar, birkaç röntgen çektiler. Sonunda dediler ki iyileşmişim. Bir tıp mucizesiyim ben. Koca bunları duyunca gözyaşlarına boğulmuş. Neden ağlıyorsun ki diye sormuş karısı. İyileştiğime sevinmedin mi yoksa? Tabii ki sevindim demiş adam hıçkırıklara boğularak. Ama o illetten demek annemi de kurtarabilirmişim. Şimdi düşündükçe kahroluyorum. Kimileri burun kıvırıyor fıkrayı ama çoğunluğun hoşuna gidiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Güzel fıkra, lamicimi yok. İnşallah hatırlarım da sonra istersem anlatabilirim. Dovaleh mekanı hızla kolaçan ediyor. İyi hamle diyor kendi kendine yüksek sesle. Sende hala iş var be Dovi. Parmaklarını iyice aralayarak göğsünü sıvazlıyor. Önceki darbelerden olsa olsa biraz farklı bir hareket bu. Her neyse, ayağa kalkıyorum ve çavuş asker çantama saldırıyor. Yatağın üstüne altına saçılmış bütün ıvır zıvırı topluyor. İşgal altındaki topraklarda bulunan bir eve hücum edercesine, hiçbir şeyin gözünün yaşına bakmaksızın eşyalara girişiyor. Güm pat! Her şeyi çantanın içine tıkıştırıyor. Çantayı düzen tertip gözetmeksizin, biçimsizce, düşüncesizce tıka basa dolduruyor. Eve döndüğümde sırt çantamı bu halde gören babam ne diyecek kim bilir. Bunu düşündüğüm an dizlerimin bağı çözülüyor ve bu kez başka bir karyolaya yığılıp kalıyorum. Omuz silkiyor, mecalsiz gülümsüyor, sanırım nefes almakta güçlük çekiyor. Haydi bakalım, bu şovu uçuşa geçirelim artık. Malum seyirciyi sinirlendirmemek lazım. Anında memnuniyet bizim işimiz ne de olsa, haydi hop. Neyse, sırt çantamı yüklendiğim gibi talim çavuşunun peşinden koşturuyorum. Bu arada avludaki arkadaşlarımın bir şeylere çoktan aymışçasına, ne bileyim mesela kartalların sürüler halinde kuzeye uçtuğuna tanık olmuşçasına bana baktığını görüyorum. Gözümün ucuyla, yoldaşlarım ağır bir Rus aksanıyla kartal çığlıklarının taklidini yapıyor, Kudüs'te taze kan varmış. Ufacık bedeni sırt çantasının ağırlığından iki büklüm olmuş halde talim çavuşunun peşinden giderken görmüştüm onu. Hepimizin dönüp ona baktığını hatırlıyorum. Sırt çantası olmasa otobüs durağında vedalaştığımızda kendi mahallesine doğru gönülsüzce kös kös giderken göründüğü gibi görünüyordu tıpkı. Sınıf arkadaşlarından biri arkasından onunla ilgili bir espri patlattı ama bu kez kimse gülmedi. Onu neden komutanın yanına götürdüklerini bilmiyorduk. Kamp bitene dek sınıf arkadaşları içinde neler olup bittiğini veya onu nereye götürdüklerini öğrenen olmuş mudur bilmem. Komutanların hiçbiri bize bir şey söylemedi, biz de sormadık. En azından ben sormadım. Tek bildiğim birinin onu almaya geldiği, onun da ayağa kalkıp kadın askerin peşine düştüğüydü. Birkaç dakika sonra bu kez talim çavuşunun ardı sıra uzakta beklemekte olan bir kabinete doğru yürürken görmüştüm onu. O gün elindeki bilgiler bunlarla sınırlıydı. Onu bir sonraki görüşümse bu akşam sahneye çıktığı an oldu. Şoför bütün öfkesi sanki ayağında toplanmışçasına vites boştayken gazı köklüyor ve beni öldürmek istercesine yüzüme bakıyor. Kamyonete tırmanıp çantamı arkaya atıyorum ve öne adamın yanına oturuyorum. Talim çavuşu şoföre dönüp diyor ki, bu cici çocuğu görüyor musun? Onu Beyerşeva'daki otogara götürüp komutanlıktan birine teslim edinceye dek çocuğun elini bırakmayacaksın, anlaşıldı mı? Kapiş? Şoförse şöyle cevap veriyor. Bak çavuş, otogara vardığımda komutanlıktan kimseyi görmezsem Tevrat üstüne yemin ederim. Onu kayıp eşya bürosuna bırakırım. Sonra söylemedi deme. Çavuş şoförün yanağına sıkı bir cimdik atıyor ve herife pis pis sırıtıyor. Beni iyi dinle Tripoli. Sana karşı elimde ne kozlar olduğunu sakın unutayım deme ha. Bu çocuğu hele orada bir başına bırak bakalım. Seni itin götüne sokar çıkarmam bilesin. Çocuğu bizzat ellerine kadar teslim etmezsen iade edilmeyen teçhizattan ceza işlerim siciline. Bas geç şimdi. Ve bütün bunlar olurken durumumu anlayın diye söylüyorum. İçinde her nasılsa benim de olduğum bir filmi izlermiş gibi hissediyorum kendimi. Askeri bir kamyonette oturmuşum. Yanımda tanımadığım iki kişi var. Her ikisi de asker ve benim hakkımda konuşuyorlar. Ama tam olarak anlayamadığım bir dilde ve ne yazık ki işitme engeller için altyazı filan da yok. Sürekli talim çavuşuna bir şey sormak istiyorum. Soru dilimin ucunda. Yola çıkmadan sahiden acilen sormam lazım ona bu soruyu. Bir saniyeliğine konuşmayı kesse de sorsam diye fırsat kolluyorum. Ama çavuş konuşmayı kesince bu kez de nutkum tutuluyor. Kelimeler bir türlü ağzımdan çıkmıyor. Peş peşe dizilmeyi reddediyorlar sanki. O sözcükler ödümü bokuma karıştırıyor. Alt tarafı iki sikindirik sözcük. Sonra çavuş bana bakıyor ve tamam diye geçiriyorum içimden. İşte şimdi söyleyecek, korktuğum başıma geliyor. Kendimi hazırlıyorum. Bütün bedenim tepeden tırnağa uyuşarak kapı duvar kesiliyor. Çavuş elini dua takkesi gibi başımın üstüne koyuyor. Yüce Rabbim, Siyon ve Yeruşalayim'in matem sahipleri arasında sana da teselli versin inşallah diyor. Sonra kamyonetin kenarına bir atı dört nala koşturmak için vururcasına bir şaplak atıyor. Şoför amin deyip gaza basıyor ve uzaklaşıyoruz. Kalabalık sessiz, kalanın biri derste el kaldıran öğrenci gibi bir elini tereddütle havaya kaldırıyor. Sonra gerisin geri kucağına indiriyor. Yakındaki bir masada bir adam karısına şaşkın bir bakış atıyor. Karısı da anlamadığını belirtircesine omuz silkiyor. Sarı ceketli adamın sabrı taştı taşacak. Dovaleh bunu hissediyor ve ondan yana çekine çekine bakıyor. Garson kızı çağırıp masayı toplamasını istiyorum, hem de hemen. Bu boş tabaklara bakmaya tahammül edemiyorum. Bu kadar çok yediğime inanamıyorum.
Uzun lafın kısası, kamyonette gidiyoruz. Şoför konuşmuyor. Adını bile bilmiyorum. Hafifçe kamburu çıkmış sıska bir adam. Kocaman bir burnu, yelken gibi kulakları var ve yüzü ta boynuna kadar inen sivilcelerle kaplı. Benimkilerden 1000 kat fazla sivilcesi var adamın. İkimiz de konuşmuyoruz. Herif benim yüzümden saatlerce direksiyon sallamak zorunda kaldığından bana diş biliyor zaten. Bense tabii ki ağzımı açmıyorum. Ne diyebilirim ki? İçerisi 100 derece ve terden sırılsıklamam. Şoför radyoyu açıyor ama hiçbir istasyon çekmiyor. Sadece gürültü ve cızırtı çıkıyor. Yalnızca uzaylı kanalları.
Lafın burasında bölük bölçük cümlelerden ve şarkı kırpıntılarından olma bir laf salatasıyla doğru düzgün çekmeyen radyo istasyonlarının birinden diğerine hızla geçiş yaparken çıkan seslerin kusursuz bir taklidini yapıyor.
Yeruşalayim Şelzav, dipnot,
bestesi ve güftesi Naomi Shermer'e ait İsrail Milli Marşı kadar ünlü bir şarkı. Kelime anlamı altından Kudüs olan şarkı, Yahudilerin Kudüs'e dönüş özlemlerini dile getirmektedir.
Johnny is the boy for me,
dipnot, Johnny is the boy for me adlı parçayı alaya alan bir nakarat, goy sözcüğü İbranice ve Yiddiş dillerinde Yahudi olmayanları ifade etmek için kullanılır.
Itbah al Yahud,
dipnot, Yahudilere ölüm anlamına gelen Arapça slogan.
I wanna hold your hand, top ateşleri gürlerken dahi barış için duyduğumuz arzu asla ölmeyecek.
Dipnot, İsrail Başbakanı Levi Eşkol'ün 1967'deki ulusa sesleniş konuşmasından bir alıntı.
I wish they all could be California girls.
Müjde çorapları, hemen deneyin.
Harem-i Şerif artık bizim elimizde.
Dipnot, 6 gün savaşı sırasında Kudüs'ün Eskişehir denen tartışmalı bölümünü ele geçiren bölüğün başındaki komutan Mordehai Gur'un ünlü sözü, çevirenin notu. Şen kahkahalar, Dovaleh cep şişesinden bir yudum daha alıyor ve hikayesinin buraya kadar olan kısmı, hatta belki gösterisinin tamamı hakkında ne düşündüğümü merak edercesine bana bakıyor. Ödlekçe saçma sapan bir refleksle gözlerimi yumup suratımın kepenklerini indiriyorum. Yüzümdeki ifadeyi siliyorum ve başka tarafa bakıyorum. Sanki ona vurmuşum gibi irkiliyor. Neden yaptım bunu? Neden o anda desteğimi esirgedim ondan, keşke bilsem. Kendimi o kadar az anlıyorum ki, şu son yıllarda kendimi anlamaktaki aczim her geçen gün katlanarak artıyor. Konuşacak kimse olmayınca, irdeleyen, üsteleyen bir Tamara olmayınca manevi kanallarım tıkanıp kalıyor. Tacizci bir babanın davasının görüldüğü bir mahkemeye başkanlık etmemi izlemeye geldiği gün nasıl küplere bindiğini hiç unutamıyorum. Yüzüm kas katıydı diye paylamıştı beni evde öfkeyle. Zavallı kız orada kalbini açıyor, en mahrem sırlarını ortalığa döküyordu. Senden tek istediği yalnızca ufacık bir işaretti. Yüzüne yalvaran gözlerle bakarken ufacık bir destek, bir anlayış emaresi göstermeni bekliyordu. Kalbinin onunla olduğunu kanıtlayan tek bir bakışa bile razıydı. Oysa sen... Ona mahkemede takınmam gereken çehrenin tam da bu olduğunu izah etmeye çalıştım. İçten içe isyan ediyor dahi olsam duygularımı üstü kapalı olarak bile belli edemezdim. Zira henüz hükmümü vermiş değildim. Dahası kıza karşı takındığım o duvar gibi çehreyi, daha sonra olanları kendi bakış açısıyla anlatan babaya karşı da aynen takındığımı anlattım ona. Adalet gözle görülür olmalıdır diye üseledim ve ekledim. Ama kıza karşı hissettiğim duygudaşlığı, verdiğim hükümde bütün açıklığı da dile getireceğime de söz veriyorum. Göreceksin bak. İyi de o zaman iş işten geçmiş olacak, demişti Tamara. Sana içini döktüğü o korkunç anlarda ihtiyacı vardı duygudaşlığına. Ardından daha önce hiç görmediğim bir bakış atmıştı bana.
Ama olay şu Netanya diyor sesinin neşeli çıkması için çaba harcayarak. Demin yediğim altın şokundan sıyrılmaya çalıştığı o kadar bariz ki kendime duyduğum öfkeden patlayacak gibi oluyorum. Ah Netanya diye iç çekiyor. Huzurun şehri. Seninle bir şeyler paylaşmak ne kadar hoşuma gidiyor bilemezsin. Nerede kalmıştık? Ha doğru şoför diyorduk. Neyse bana davranışı yüzünden içten içe ufaktan suçluluk duyduğunu sezinlemeye başlıyorum. Aklınca benimle muhabbete girmeye çalışıyor. Veya belki sadece canı sıkılıyor. Hava da sıcak. Sinekler fink atıyor. Ama bende tık yok. Onunla konuşabileceğim ne var ki zaten? Dahası durumu bilip bilmediğini de bilmiyordum. Ona benim hakkımda bir şey söyleyip söylemediklerini, komutan ve çavuşla aynı odadayken durumu ona anlatıp anlatmadıklarını, hem diyelim ki biliyor, o lanet soruyu nasıl soracağımı daha ben bilmiyorum ki, bilsem bile alacağım cevabı kaldırabileceğimden de çok şüpheliyim. Üstelik yapayalnız olmam da çabası, ne annem var başımda ne babam. Ve dananın kuyruğu kopuyor. Sarı ceketli, kafası tıraşlı adam, gözleri dova lehe kilitlenmiş halde, ifadesiz bir yüzle avucunun içiyle masaya vurmaya başlıyor. Bir kere vuruyor, sonra yavaşça iki kere daha vuruyor, birkaç saniye içinde kulüp bütünüyle taş kesiliyor. İçeride hareket etmekte olan yegane şey o kol. Güm es, güm! Sonsuzluk kadar uzun bir zaman geçiyor. 14. ayrımın sonu. Sayfa 135.